Ayrım 10.
Sayfa 148. Gürcü Abdünnevi büyük bir buhran geçiriyordu. Bu davanın başı bir 30.000 kuruştu. Halbuki kendisi öylesine zengindi ki Bulgurlu'ya 15 senede biriktirdiği tam 10 beygir yük altın ve gümüşle gelmişti. Şimdi bu 30.000 kuruş yüzünden yüzlerce ve belki binlerce şahbaz yiğitin masum kanı dökülecekti. İki bölük çorbacısını sevinçle karşıladı. Onlara, biz cenk için gelmedik, bize kafir diyerek kanımızı dökenlerden bunu niçin yaptıklarını sormaya geldik. Olmadı, biz davamızdan vazgeçtik. Varın Kara Murat Paşa Hazretlerine arz edin. O da bizim şanımızı, şerefimizi korusun. Katırcıoğlu denilen haydutu yanımıza aldık. Ona nasihat verdik, doğru yola soktuk. Katırcıoğlu'na ve Kazaz Ahmet'e birer sancak beyliği verilsin. Şimdi dönelim gidelim, arada kan olmasın dedi. Çorbacılar bu haberi getirince Kara Murat Paşa birden vezirliğini takındı. Ocak ağalarına sormadan Katırcıoğlu ile Kazaz Ahmet'in sancak beyliğini buyurulduklarını yazdırttı. Tuğralarını çekmek üzereydi ki Karaçavuş yanında bir don gömlekle soyulmuş 20 kadar adamla vezirin otağına geldi. Bunlar Bursa'dan gelen bir sancak beyiyle adamlarıydı. Gürcü Abdünnebi Altıntaş'a konduğunda Katırcıoğlu Bursa taraflarına akın etti, bizi soydu. Canımızı güç kurtardık dediler. Karaçavuş da sultanım siz de o hayduta sancak verirsiniz işte bu olmaz dedi. Vakit tam öğle üzeriydi. Bulgurlu cengi başladı. Güneş ufka yaklaşıp sararıncaya kadar devam etti. Bu cengin en mühim sahnesini nakledelim. Katırcıoğlu 200 kadar yaya sekmanı bir koru içinde sakladı. Sonra kendisi 400 atlı Levent'le hücum etti. Bozulup kaçar gibi yaptı, karşı tarafı sekmanların pususu önüne çekti. Onlar da bir yaylım ateşiyle bir anda 800 kişiyi yere serince bu sefer paşalılar hakikaten bozuldu. Katırcıoğlu ve Levent'leri yaman kılıç çaldılar. Zafer yeri Gürcü Nebi tarafına esmeye başlamıştı ki bu eski sipahi ümmeti Muhammed'i kırdıramam dönün geri diye bağırdı ve kendisi çadırlara uğramayıp geriye Gebze tarafına doğru at sürmeye başladı. Onun sesini işitenler ve çekildiğini görenler de peşine takıldılar. Yolsuz Deretepe giderek Gebze'ye de uğramayarak soluğu İzmit'te Kazaz Ahmet'in yanında aldılar. Orada Katırcıoğlu dayanamadı. Be hey ahmak Gürcü, niçin bizi bozguna verdin? Tam zaferi kazanırken geri dönecektin de bu işe niçin giriştin? Benim kellem zaten koltuğumda. Var bundan sonra başını kurtarabilirsen sana aşk olsun ağa dedi. Ve burunları bile kanamamış 400 levendiyle ve kemali şefketle haramiliğe döndü. Yollarda yapmadığını bırakmadı. En ağır darbesinde Adapazarı yedi. Oradan Söğüt dağlarına çıktı. Kazaz Ahmet Akşehir'e gitti. Gürcü Nebi Niğde'ye çekildi ve oradan Anadolu bizim Rum elde sizin diye bir mektup yolladı. İstanbul'da buna kahkahalarla güldüler. Bulgurlu cenginde Gürcü Abdünnebi tarafından 100, Beri taraftan 1500 ölü verilmişti. Abdünnebi cenk alanını terk ettikten sonra şiddetli bir takibe girişilmiş, Kara Murat Paşa'ya Celali kellesi getirilmeye başlamıştı. Paşa kelle getirenlere usulen bahşiş veriyordu. Fakat bu kesik başlardan birini tanıdı. Kendi adamlarından birinin başıydı. Meğer Yeniçeriler vesair kapı kulu askeri bahşişi almak için kendi ölülerinin kafalarını kesip getirirlermiş. Paşa bahşişi kesince kellenin de ardı kesildi. Gürcü Nebi'nin başını getirene büyük bir mükafat vaat edildi ve bütün Anadolu vali ve sancak beylerine bu yolda emirler yazıldı. Bulgurlu'da bıraktığı hazinesi yağma edilmişti. Kazaz Ahmet sözde takipçi kuvvetleri tutmak için Gürcü çekilip gittikten sonra birkaç saat İzmit'te kaldı ve bu kasabadan 2000 altın haraç kaldırdı. Takipçilerin yetişmesiyle yapılan müsaademede yaralandı, Akşehir'de tutuldu. Hakaretle İstanbul'a getirildi ve parmak kapıda asıldı. Kırşehir Sancak Bey'i İshak Bey de Kırapınar'da Gürcü Abdünnebi'yi bastı fakat ancak ölü olarak ele geçirebildi. Kesip başını İstanbul'a yolladı. Eylül ayı içindeydi. Abdünnebi'nin kellesi Bab-ı Hümayun önüne atıldı. Katırcıoğlu Mehmet. Katırcıoğlu Mehmet, Kara Haydaroğlu Mehmet Bey'den 7-8 yaş kadar büyüktü. Teke vilayeti yörüklerindendi, bir dağlıydı. Harami olup kervan yolları kesmeye başladığında 24-25 yaşlarındaydı. Hakkında yazılanlardan çıkarabildiğimize göre uzun boylu, koşarlı uçarlı, kaplan pençeli ve zehir gibi kaplan vahşetinde bir delikanlıydı. Kara kaşlı, kara gözlü, esmer yüzüne üst dudağını örten bıyıklarını ve çenesini sarmış, mühmel sakalının ayrıca bir heybet vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Binicilikte onun üstüne yiğit yoktu derler. Kara Haydaroğlu Mehmet Bey, Veli Baba tekkesini basıp içinde bulduklarını keserek Şuhut Dağı'na çıktığı zaman yanına ilk koşanlardan biri Katırcıoğlu olmuştu. Kumral bıyıkları yeni yeni terlemeye başlamış, o Nevcivan Dağ Padişahı'nın Şahbaz ve Şeyh Levent Veziri baş sergerdesi olmuştu. Üzerlerine gönderilen Anadolu Beylerbeyi Küçük Çavuş Ahmet Paşa'yı bir gece Sandıklı Ovası'da basıp bozguna uğrattıklarında Katırcıoğlu kaçan paşaların takibine çıkmış, Kara Haydaroğlu da yakaladıkları paşayı soyduktan sonra serbest bırakmıştı. Takipten dönen Katırcıoğlu paşa nerede diye sorup da serbest bırakıldığını öğrenince Kara Haydaroğlu'na "Bre oğlan, sen ve ben onun eline geçmiş olsaydık kellelerimiz şimdi şu meydanda yuvarlanırdı" diye bağırmış ve hemen atına binerek paşanın ardından gitmiş ve henüz bir bayır aşmış olan o biçareye yetişerek "İn bre hain" diye paşayı atından yıkmış başını kesmişti. Kara Haydaroğlu ile beraber İsparta önünde Abaza Hasan Ağa tarafından basıldıklarında ve bozguna uğradıklarında o büyük çeteyi dağıtmadan kaçırabilmişti. Kara Haydaroğlu'nun namı ortadan kalkınca Katırcıoğlu adı haramilik yolunda dehşet saçan tek isim kalmıştı. 1649 yılı baharında 400 Levent'le Bolvadin yanından geçerek Çay kasabası üstüne yürüdü. O tarihlerde Afyon Karahisar ayağından bir İsa Ağa vardı. Hem çok zengin hem de gayet namuskar, büyük şeref ve itibar sahibiydi. Öylesine ki sözü İstanbul'da dahi geçerdi. Geniş toprakları Çay civarında olduğu için de Çaylı İsa Ağa diye anılırdı. Katırcıoğlu'nun Çay üzerine yürüdüğü haberi alınınca İsa Ağa'nın kardeşi 1000 kadar yiğitle kasaba dışına çıkmış ve eşkıya ile muhkem cenk etmiş, onları sindirmişti. Meğer haramilerin yılgınlığı bir oyunmuş. Kaçmışlar, arkadan dolaşmışlar ve Çay kasabasını ateşe vermişler. Evlerinin hemen hepsi ahşap olan kasaba yanmaya başlayınca Çaylılar şaşırmış, bozulmuştu. Alevler arasında Çay'a giren haydutlar da öyle bir talan yapmışlar, ayaküstü öyle şenaat ve melanette bulunmuşlardı ki, ertesi gün tamamen yanıp külleri tüten kasabaya girenlerin tüyleri ürpermişti. Çay faciasından sonra Katırcıoğlu Akşehir önüne geldi. Subaşı Bahçesi diye meşhur bir cevizliğe indi. Dehşet içinde kalan Akşehirliler hemen toplandılar, hayduda bir heyet gönderdiler. Ayağına düşüp yalvardılar. 3400 riyala pazarlık kesildi. Bu parayı tamamen tahsil eden Katırcıoğlu da Akşehir önünden çekildi. Beyşehir taraflarında birkaç köy vurdu. Oradan Seydişehir'e gitti ve kasaba Leventlerinden birini göndererek 2000 kuruş haraç istedi. "Kendi elleriyle mi getirirler, yok varıp elimle mi alayım?" diye sordu. Gençliklerinde celali olup dağlarda dolaşmış, sonra tövbekar olarak vatanları olan Seydişehir'e çekilmiş, Cebecioğlu Mahmut Ağa ile dağlar delisi oğlu Mehmet Ağa, hemşehrilerine bir haydudun istediğini kendi eliyle almasının ne demek olduğunu anlattılar. Ve toplanan 2000 kuruşu kendi elleriyle götürdüler. Bir dağ eteğinde buldukları Katırcıoğlu'na teslim ettiler. Teke valisi Topal Mehmet Paşa Katırcıoğlu'nun tenkiliğine memur edilmişti. 1200 kılıçla o sırada çıka geldi. Katırcıoğlu'nun yanında 700 Levent vardı. Kaşıklı önünde çarpıştılar. Haramiler önce bozuldular, toplu olarak kaçtılar, fakat Karacören mevkiinde birden durarak kendilerini oraya kadar kovalayan ve kuvvetlerinin bir kısmını arkada bırakmış olan Topal Mehmet Paşa'yı bozguna uğrattılar. Paşa eşkıya elinden canını güçlükle kurtararak Seydişehir'e sığındı ve hıncını bu kasabanın halkından aldı. "Siz Katırcıoğlu'na para vermişsiniz. Bana dahi Levent lazımdır, Levent yazmak için de para lazımdır" diyerek cebren ve kahren 2000 kuruşla o aldı. Bir müddet daha dağlarda dolaşan ve kervanlar çevirip soyan Katırcıoğlu Niğde'de Gürcü Abdünnebi'nin isyan ederek Levent yazdığını işitince onun yanına gitti. "Gürcü, bizim davamız büyüktür. Devleti zulümle perişan edenlere karşı kıyam ettik. Sen ve Leventlerin haramilikten el çekerseniz sana bir mansıp almayı vaat ederim" dedi. Katırcıoğlu Gürcü Abdünnebi'nin şartını kabul etti ve onunla beraber Üsküdar arkasında Bulgurlu'ya kadar geldi. Fakat Gürcü'nün ani bir kararıyla kazanılmış bir muharebeyi kaybettikten sonra İzmit'te Gürcü Abdünnebi'den ayrıldı ve Kemal-i Şevket'le haramiliğe döndü. Vaka Nüvis bu şatafatlı tabiri kullanmakta haklıdır. İzmir dönüşü Mudurnu civarında Ada kasabasını vurdu. Yağma edip yaktıktan sonra kasabadan 200 kadın çıkardı ve Leventlerine taksim ederek fuhşi azim irtikap etti. Haramiliğin şevketi de elbet ki böyle bir şenaat olacaktı. Katırcıoğlu bu 200 kadını ve kızı teker teker önünden geçirmiş, 14-15 yaşlarında iki güzel kızı da kendisi için seçmiş, kızların saçlarını kestirmiş, erkek esvapları giydirerek oğlan kıyafetine soktuktan sonra atlara bindirmiş, onlarla beraber tekrar Şuhut Dağı'na çıkmıştı. Katırcıoğlu Mehmet için artık kurşunla vurulup ölmek, hatta cellat satırına baş vermek veya asılmak herhalde lütuf olurdu. ele geçmeye görsün de en korkunç işkenceler altında idam olunacağı muhakkaktı. Bunu kendisi de biliyordu. Dağlarda, ormanlarda gömülü büyük bir hazinesi vardı. Onu alıp en namlı Leventlerinden 100 kadar yiğitle İran'a kaçmayı düşündü. Fakat Kalenderoğlu'nun akıbetini hatırladı. Namı nişanı kaybolan Kalenderoğlu'nun orada öldürüldüğü aşikardı. Katırcıoğlu yaklaşmakta olan kıştan korkuyordu. Dağda barınamayacakları için çetesini dağıtmaya, en yakın 8-10 adamıyla bir köyde barınmaya mecburdu. Basılıp yakalanabilirdi. Katırcıoğlu bir gece sabaha karşı Çay Kasabası civarında meşhur İsa Ağa'nın çiftliğine indi. Zengin ve şerefli adamın zevceleri ve çocukları müthiş haydutun pençesine düştü. Aralarında İsa Ağa'nın şu kadar kız evladı arasında gözünün bebeği sevgili tek oğlu da bulunuyordu. Aslında Katırcıoğlu bunların çiftliğe geldiğini casusları vasıtasıyla haber alarak çiftliği basmıştı. "Korkmayın, mala cana ırza el uzatmam," dedi. Sonra çiftlik halkından birini Afyon İsa Ağa'ya gönderdi. "Hemen kalksın İstanbul'a gitsin, beni affettirsin. Yahut ki ben hanümanını yıkıp ırzını paymal eder ve oğlunu da alır İran'a giderim," diye haber yolladı. Bu haberi alan İsa Ağa deliye döndü. At sırtına düşüp ılgarla İstanbul'a gitti. Sadrazam Kara Murat Paşa'nın ayaklarına kapandı. Durumu bütün ciddiyetiyle anlattı. "Sultanım, Katırcıoğlu bir yarar bahadır habistir. Üzerine bu kadar paşa ve asker gönderildi, başı alınamadı. Bundan sonra da zafer bulunması belli değil. Ortada köylü, fukara, zengin halk eziliyor. Bu şakilerden birinin cezasını da gelin siz affedin. Yemin ederim ki Katırcıoğlu'nun devlet hizmetine liyakati vardır. Onun affını duyan sair eşkıya da aman diler. Sonra bir yolunu bulur, hakkından gelirsiniz," dedi. Sadrazamın affettim demesi kâfi değildi. Usulen Allah'ın adına yemin edilerek haydudun eline aman mektubu verilecekti. Kara Murat Paşa, "Aha, senin hatırın büyüktür. Ben affettim, lakin aman mektubu vermem. Mektupları erkan-ı devlet versin," dedi. Çaylı İsa Ağa kapı kapı dolaştı. Yeniçeri ağası Karaçavuş'tan, Şeyhülislam'dan, Anadolu ve Rumeli Kadı askeri efendilerden, kubbe vezirlerinden, saraydan, kızlar ağasından, silahlar ağadan, İstanbul ayan ve eşrafından 20'den fazla aman mektubu aldı. Bunların hepsi büyük yeminlerle İstanbul'a geldiği takdirde bütün suçların affedileceğine, kendisinin bir mansıp verileceğini, adamlarına da münasip dirlikler verileceğini yazıyordu. İsa Ağa çaydaki çiftliğe dönüp mektupları Kadırcıoğlu'na teslim etti. Kış ağzı olduğu için yanında ancak 200 kadar levendi kalmıştı. Katırcıoğlu koynunda aman mektupları onlarla beraber İstanbul yoluna çıktı. Hemen hepsi erkek güzeli, tığ gibi şahbaz ve şehlevent dilaverler, hepsi pür silah, yağma malı, en güzel esvapların içinde ve en güzel atların üstünde bu haydut kafilesi bir sirk alanındaki aslanlara, kaplanlara benziyordu. Yolları üstündeki köy ve kasabalardan bir dehşet havası bırakıp geçtiler. Katırcıoğlu Üsküdar'da sadrazamın en itibarlı ağalarından çatra patra top atan Ali Ağa tarafından merasimle karşılandı. Kendisine ve adamlarına İstanbul'da mükellef bir konak tahsis edilmişti. İstanbul'a geldiğinin ertesi günü vezirin huzuruna çıkarıldı. Mutat merasimle kürk giydirildi. Kara Murat Paşa geçmiş suçlarından hiç bahsetmedi. Dereden tepeden bahsedildi. Katırcıoğlu kaba yörük ağzıyla çok tatlı konuşan bir meclis adamıydı. İri kara gözleri zeka ışığıyla şımşırak taşı gibi parlıyordu. Üzerinde bulunduğu meclisi teşhir eden bir şeytan tüyü vardı. Namlı haydudu vezirden sonra padişah da huzuruna kabul etti. Katırcıoğlu'nu saraya Kara Murat Paşa götürmüştü. Murat Paşa dev yapılı bir adamdı. Şaki'yi ensesinden tutmuş çocuk padişah Sultan 4. Mehmet'e, "İşte Katırcıoğlu dedikleri hınzır budur padişahım. Affını rica ederek mübarek ayağınıza yüz sürmeye geldi," demişti. Ve Katırcıoğlu'na da "düş," demişti. O da dizüstü çökerek yer öpmüştü. O gün resmen affedildi ve kendisine Beyşehir Sancak Beyliği verildi. Yanındaki 200 şaki de affedilerek bunların ileri gelenlerinden 18'ine kapı kulu sipahiliği verildi. Katırcıoğlu ile adamlarının bir müddet İstanbul'da istirahat etmeleri için de izin verildi. Döktükleri kanların ve türlü şenaatlerinin üstünden af süngeri geçirilen haydutlar İstanbul'da 2 ay kadar kaldılar. Bu 2 ay adeta bir festivale döndü. Katırcıoğlu'na tahsis edilmiş konağın önü panayır yeri gibi her sabah halkla dolmaktaydı. Mesela al kadife çaşırlı, al kadife cepkenli, eğri külahının üstüne al ipekli bir vala sarmış, henüz 16-17 yaşlarında bir delikanlıyı göstererek, "Bu şahbaz Akyakalı Bekir'in oğlu Şah Yunus Bey'miş. Allah hünkârımıza bağışlasın, ak alnına kara zülfünü dökmüş mahbub cihandır," diyorlardı. Çarşı pazar dolaşırken yahut bir hamama girdiklerinde peşleri sıra bir meraklı kafilesi eksik olmuyordu. Katırcıoğlu ise ulema, vüzera, ayan ve eşraf tarafından mükellef ziyafetlere çağrılıyordu. Bir gün Şeyhülislam Efendi'nin ziyafetinde padişahın huzuruna çıkışını şöyle anlatmıştı. Saadetli padişahımın karaca karaca gözlerini görünce ödüm patlaya yazdı. Paşa düş dedi, yüzüm üstüne düştüm. Ama düş demese yine ayak üzere duracak takatım kalmamıştı, düşecektim. Hemen Allah hünkârımın yaşını uzun etsin dedim, yer öptüm. Namlı bir cirit oyuncusuydu. Naima şöyle anlatıyor. Veziri azamın vesair vüzera ve ayağının ciritçi ağalarıyla ciride çıkardı. Vezir ve cümle ayağın seyrederlerdi. Katırcıoğlu'nun at kullanıp cirit ve mızrak oynatmasına hayran olurlardı. Her kime hamle etse elbet ki cirit vurur, değme şahıs ona cirit vuramazdı diyor. Seydişehir'den sonra Karaman valisi tayin edildi. Katırcıoğlu Mehmet Paşa ünvanıyla Konya'ya gitti. Bu vazifede bulunurken Girit cengine gönderildi. Orada kısa bir zaman içinde dillere destan olan bir kahraman oldu. Kendisine vezirlik payesiyle Anadolu Beylerbeyliği verildi. 1666'da Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa sadrazam ve serdar olarak Girit'e gittiğinde kendisini karşılayanlar arasında Katırcıoğlu da bulunuyordu. Sarp dağlar arasında bir geçitten geçerlerken Serdar Katırcıoğlu'na latife yollu takıldı. Mehmet Paşa ne güzel beklenecek yerlerdir dedi, eski haramiliğini hatırlattı. Katırcıoğlu da efendim iyi dağlardır ama kervanı işlemez dedi. Katırcıoğlu Mehmet Paşa 17 Aralık 1668'de Girit'te Kandiye Kalesi muhasarasının en kanlı muharebesinde şehit oldu. Sakarya Şeyhi 17. asrın ilk yıllarında Eskişehir ile Bilecik arasında Bozdağ'da Sakarya Nehri kıyısında bir Bektaşi tekkesi vardı. Önünde koca nehir gürül gürül akar, etrafı çam ormanlarıyla kaplı, haşmetli bir güzelliğin aguşunda, uzaktan bakılınca şahin yuvası, içine girilince mermer döşeli avlusu, avlusunda fıskiyeli havuzu, derviş odaları, şeyh köşkü, semahanesi, misafirhanesi ile Türk yapı sanatının bir bediasıydı. Kapısının tahta kanatları üstüne güzel bir hat ile girene kapımız açık, yiyene aşımız hazır yazılmıştı. Burada yaşayan canların gül gibi kokmasalar dahi yeşil yapraklar ortasında açmış al, sarı, mor, yaban şakayıklarını andıran bir hayatı vardı. İlim ve irfan ile ilgisi olmayan bir güzel gördüler mi hu deyip taban ve ağrı namus şişesini taşa çalıp kıran gönlü büyük aşıklardı. İç bade güzelse var ise aklı şuurun, dünya var imiş ya yok imiş ne umurun diyen cehlin ağzıyla bir yol tutmuşlardı. Miladın 1628 yılı ilkbaharında bu Bektaşi tekkesine bir garip oğlancık gelip sığındı. 15-16 yaşlarında yalın ayak, üstünde partal belki 100 yamalı şalvar ve mintan, başında yağlı keçe külah, kirli bir tülbent fakat vücut yapısı sağlam, eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde, hatta bir melek gibi güzeldi ve gözlerinde de zeka ışıkları oynaşırdı. Baba efendi bu oğlanda çehre var, çehresi olanda cevher olur, tekkede kalsın barınsın dedi. Oğlanı soydular, hamama koydular, yıkandı, paklandı, Bektaşi kılığına girdi. Canlardan biri kahve ocağında bir köşe ve o köşede bir koyun postu gösterdi. Burada yatarsın dedi. Oğlanın adı Ahmet'ti. Elleri her işe yatkın, ayakları da iş yolunda koşarlı çıktı. Her işe canla başla sarıldı, her emre ve arzuya itaat etti. Bektaşiler nereli olduğunu ve baba ocağını niçin terk ettiğini sormamışlardı. Lüzumu da yoktu. Büyük baba efendi okuma yazma bilmezdi. Bütün müritleri de öyleydi. Tekkede okur yazar Alaaddin Baba adında bir kişi vardı. Baba efendinin halifesi yerindeydi. Tekkenin hesabını kitabını da o tutardı. Bu Alaaddin Baba müstesna, tekkedeki bütün canlar demlenirlerdi. Ahmet de kah tekkede, kah ormanda, kah ırmak kenarında kurulan işret sofralarının kadehkârı oldu. Sesi de pek güzeldi, nefesler öğrendi, okudu. Oyun da biliyordu, gül rengi şarapla keyif olup güzellik aşıkı rintlere köçeklik etti. Hatta büyük baba efendinin mahbub sakisi ve köçeği oldu. Yıllar yel gibi geçti. Şeyh köçeği Ahmet 21 yaşına bastı, bir tüvana yiğit oldu. Yalın ayağını pekçe basıp topuk vura vura yürürken yer sarsılırdı. Ortalık çakıl çakıl buz tutmuşken nevcivanlık hararetinden yüzünün pul pul terlediği görülürdü. Tekkeye Ahmet'in Levent adımlarıyla 2 saatlik yerde ve Sakarya kenarında Meşeli adında bir köy vardı. Her hafta büyük pazar kurulurdu. O civarın en büyük pazarıydı. Meşeli'nin en zengin ağasının dar-ı dünyada biricik kızı bir yaz günü pazara gelmiş olan Şeyh Köçeği Ahmet'i gördü. Bir görüşte de delikanlıya gönül verdi. Alnında perişan kâküller, uzun saçları lüle lüle omuzlara dökülmüş, dilber yüzünde karanfil bıyık ve kıvır kıvır civan sakalı, sinesi üryan, gayet serbest tavırlı, edalı, erkek işi iri kıyım çıplak ayaklarıyla levendane topuk vurarak yürüyen Civelek Ahmet, elhak her kızın gönül vereceği şahbazdı. Fakat Bektaşilerden nefret eden köy ağası kızının gönül kuşunu şeyh köçeği oğlanı kara perçemine kondurduğunu öğrenince ateş püskürdü. Bre, ben kızımı Sakarya nehrine atarım şu iki elimle boğarım da ağızları şarap kokan zındıklara, köçeklik eder yalın ayaklı hiz oğlana kız vermem, ırzım var namusum var dedi. Meşeli'den vesaire köylerden tekkeye gelip gidenler çok olurdu. Hatta köy imamları bu ziyaretleri hoş görmedikleri halde yine giderlerdi ve tekkedeki canların işret sofralarına misafir olurlardı. Kısa da olsa bir zaman için ahiret korkusunu atarlar, ben doldurur ben içerim, günah benim kime ne diyebilirlerdi. Dünya lezzetleri tadarlardı. Onların ağzıyla köy ağasının sözü tekkeye geldi. Şeyh köçeği Ahmet de, bre ben de and içerim o ağayı Sakarya nehrine atıp kızını aguşu muhabbete çekerim dedi. Bu sıralardadır ki Ahmet'in hamisi olan Büyük Baba Efendi öldü. Halifesi Alaaddin Efendi baba postuna oturdu. Alaaddin Baba nefsinde gayet perhiskâr adamdı. Tekkeden içki sofralarını rintlik, aşıklık perdesi altında yüz kızartıcı nefis azgınlıklarını kaldırdı. Hele selefinin mahbub sakisine hiç yüz vermedi. Tekkeden kaçırtmak için Ahmet'e her vesileyle hakaret etti. Yatağını kahve ocağından ahır sekisine kaldırttı. Ahır küretti, ayak yollarını yıkattı. İnsan vücudu pulattan olsa dayanamayacağı kadar ağır iş altında ezdi. İşret sofraları ortadan kalkınca tekkeye beş vakit namaz girmişti. Ahmet namaz kılacak olduğu yalan yanlış abdest aldı, diğer canlara bakarak yatıp kalkacaktı. Alaaddin Baba senin namazın ile cemaatin ibadeti fasit olur diye kovdu. Oğlan namaza gelmedi. Bu sefer de zındık habisliğe yüzüne tükürdü. Delikanlı her kötü muameleye tahammül etti. Bu bize imtihandır, sabır gerek dedi. Yıllardır laubali bir hürriyete alışmış olan diğer canlara da Alaaddin Baba'nın idaresi çok ağır gelmişti. Bir müddet sonra mırıltılar, homurtular, köşe köşe gizli dertleşmeler, şikayetler başladı. Ahmet bunu fırsat bildi. Önce latife yollu, beni baba postuna oturtun, sizlere zevk-ü safa, aşıklık ve muhabbet üzere bir nizam vereyim ki görün dedi. Sonra işi ciddiye döktü. Sordular, ya Alaaddin Baba ne olacak dediler. Siz beni baba yapmaya karar verin, ben Alaaddin Baba'ya buradan başını alıp gideceği yeri gösteririm dedi. Ahmet tekkedeki canları kendine uydurduktan sonra Alaaddin Baba bir gece kayıplara karıştı. Akşam yatmak üzere girdiği odası sabahleyin boş bulundu. Ahmet'e babayı ne yaptığını kimse sormadı. Eski şeyh köçeğini baba postuna oturttular. Baba postuna oturan şeyh köçeği Ahmet sözünü tuttu. Evvela haramı ve günahı kaldırdı. Bizlere nefis ve arzuyu Tanrı vermiştir. Dünya onun eseridir. Bütün dünya nimetleri ve lezzetleri de insanlara onun lütfu ihsanıdır. İnsanın perhiz ile nefsine azap eylemesi Tanrı'ya karşı nankörlüktür. Irz, namus, edep, haram, günah, ham ruhların uydurduğu şeylerdir. Şu fani dünyada her lezzeti tatmak insanın hakkıdır dedi. Kendisi gece ve gündüz işret sofralarından kalkmayarak en rezilana fuhşiyatı hiç sıkılmadan alenen yapmaya başladı. El altından da etrafa kendisinin Mehdi olduğunu yaydırttı. Artık kıyamet günü yakındı. Ahmet babayı yeryüzüne kullarını son günlerinde onun irşadıyla mesut olsunlar diye Tanrı yollamıştı. Ahmet baba işi günden güne azıttı. Abdest, namaz, oruç yoktur. Tanrı'ya ibadet nimetlerine şükür ile aşk ve muhabbet zevk-ü safadır dedi. Cahil köylüler bu şeytani telkinlere kolayca kapıldılar ve Şeyh Ahmet'e taparcasına bağlandılar. Artık Sakarya Şeyhi diye anılmaya başlayan serserinin şöhreti süratle yayıldı.